Ayrım 46, Duvar, Ahmet Şık. Sayfa 384. Kaçakçılar böylesi büyük sevkiyatlara 10 milyonlarca dolar yatırıyor ve yakalanması halinde bu parayı kaybediyorlar. Ağların kurulduğuna, bağlantıların sağlamlığına, yolun kendileri için güvenli olduğuna emin olmadan büyük risklere girmiyorlar. Yani Türkiye'de tonlarca malı Avrupa ve Orta Doğu'ya ulaştıran, daha önce defalarca küçük ölçekte sevkiyatlar ile kendini kanıtlamış, güven kazanmış suç organizasyonları var. En önemli soru burada ortaya çıkıyor. Uluslararası kokain ticaretinin Türkiye'deki baron ya da baronları kim? Güney Amerika'daki karteller, Avrupa ve Orta Doğu'daki alıcılar ile irtibat kuran, çok büyük paralara sahip bu kişiler hakkında hiç istihbarat elde edilemiyor mu? Tonlarca kokaini limanlar ya da diğer sınır kapılarından alan, yakalanmamak için çok büyük rüşvetler dağıtan, nakliye için çok sayıda kişi çalıştıran bu kişiler hiç açık vermiyor mu? Belki de en doğru soru, bu zehir ticaretine kimler göz yumuyor? Elbette ki bu sorunun yanıtını delilleriyle ortaya koyabilmek hayli zor. İçinde devletin olduğu suçlarda kanıt elde etmek çoğu zaman mümkün olmaz. Ta ki suç ve çıkar ortaklığı içinde olanlardan biri ifşaata başlayıncaya kadar. Susurluk sürecinde de devlet-mafya-siyaset ilişkileri tartışılırken ortaya atılan iddiaların önemli bir bölümü de uyuşturucu ticaretinde devletin rolü üzerineydi. Bu iddialar Mehmet Ağar, Tansu Çiller gibi isimler üzerinden tartışıldı. Ama en enteresan açıklamalar yine yeraltı dünyasının tanınmış bir isminden Hüseyin Baybaşin'den geldi. Baybaşin uzun yıllar devlet adına uyuşturucu ticareti yapmış bir isimdi ve Peker'in ortaya attığı iddiaları geçmişten bakarak yorumluyordu. Artı gerçekten Ayşegül Karakülhancı'ya konuşan Baybaşi'nin devlet uyuşturucu ilişkisine dair anlattıklarını aynen aktarmakta fayda var. Baybaşi'nin anlattıklarından da görülecektir ki devlet uyuşturucu ilişkisi sadece bugüne ait bir mesele olmadığı gibi mevcut sistem içinde çözülecek bir konu da değil. Artı gerçek. Peker'in anlattıklarının özellikle uyuşturucu ticaretiyle ilgili kısmından yola çıkarak soruyoruz. Sizce uluslararası boyutta Türkiye'ye karşı kullanılabilir mi? Hüseyin Baybaşin.
Sedat Peker'den bahsetmişsiniz. Bu adam kim tanımam. Onun söylediklerini veya açıklamalarını da görmedim. Dolayısıyla bir yorum yapmayacağım. Ancak Türkiye'nin bir narko devleti olduğu konusu bir sır değildir. Bunu sizlerin de bilmesi lazım. Bütün dünyada biliyor. Kolombiya, Meksika ve Afganistan gibi ülkelerde uyuşturucu taciri çeteler, baronlar, karteller var. Ama o ülkelerde bile uyuşturucu trafiği bir devlet sektörü değildir. Türkiye'de uyuşturucu trafiği bir devlet sektörüdür. Bildiğiniz gibi Susurluk soruşturması esnasında Meclis Susurluk Soruşturma Komisyonu Mesut Yılmaz'ın ifadesini aldığında Mesut Yılmaz çok net olarak bu uyuşturucu trafiği devletin kontrolünde yürütülüyor dedi. Parantez içinde söylemedi, açık ve net söyledi. Bu ifade o raporda mevcut duruyor. Türkiye'de bu işi bir başbakandan daha iyi bilecek biri de olamaz. Ayrıca Susurluk Meclis Soruşturma Raporu Veli Özdemir arkadaş tarafından kitaplaştırıldı. Öyle de ulaşabilirsiniz. Ama o belgeler bizde de var. İsterseniz göndeririz sizlere. Devlet adına birileri, yani Türkiye devleti adına birileri şu çeteler var, bu mafya grubu var gibi açıklamalar yaparken yalan söylüyor. Türkiye devleti adına birileri eğer bir şahsın mafyada onlarca adamı olduğunu biliyorsa, onun bir suç örgütü olduğunu, cezai müeyyide gerektirecek neden olduğunu ve tutuklanıp yargılanması gerektiğini bilmesi gerekir. Bunu açıklayan devlet birimleri bilerek yalan söylüyorlar ve halkın dikkatini kendi pisliklerinden uzaklaştırmayı amaçlıyorlar. Türkiye'de küçük kanunsuz pis işler yapan insanlar olabilir ama onları alıp büyük mafya diye lanse ediyorlar ve kendi pisliklerini örtbas etmek için malzeme olarak da kullanıyorlar. Bunları bilelim. dört tane akıl fukarası bir araya gelip başkalarının parasına göz dikiyorlarsa veya o amaçla eylem yapıyorlarsa onlara serseri soytarı denir. Mafya ve baba falan denmez. Yani bu durumun da anlaşılmasında yarar var. Devletin yapısı suç örgütü tarzını aşamıyorsa mafya devletin kendisidir. Doğruları kabul etmezsek o zaman var olan doğrulardan ötürü oluşan sorunları da çözümleyemeyiz. Bunun özellikle dikkate alınmasını rica ederim.
Türkiye kara paranın çamaşırhanesi. Bir ülkenin ismi uyuşturucu ticaretiyle beraber anılıyorsa mutlaka kazanılan büyük paraların aklandığı bir ilişkiler ağı da yaratılmıştır. Son dönem uyuşturucu ticareti nasıl Güney Amerika'dan doğru patlamışsa kara para aklama işleri de İran üzerinden ortalığa saçıldı. Sedat Peker video çekmeyip Twitter hesaplarından infişalarına devam ederken Türk yargı tarihinin en büyük skandallarından biri olan uyuşturucu kaçakçısı İranlı Zindaşti'nin tahliyesini gündeme getirdi. 7 Ağustos tarihinde yazdığı 50 tweetlik serinin başında şu tespiti yapıyordu.
Ülkemizdeki mevcut sistemin neden işlemediğini, neden çökmek üzere olduğunu bu tweet diziyle sizlere anlatabileceğimi düşünüyorum.
Tweet serisinin başında Sedat Peker, AKP'nin kurucularından anayasa profesörü, eski AKP milletvekili ve eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu ile nasıl tanıştığını anlatıyordu. İddialarına göre sosyal medyada kendisine hakaret eden bir kişi Ankara'da feci şekilde dövülmüştü. Bunun üzerine Burhan Kuzu'nun öğrencisi olan avukat Fidel Okan suç duyurularında bulunmuş ve polis bu kişiyi dövenlere yönelik operasyon yapmıştı. Sedat Peker, Burhan Kuzu'nun emniyeti araması sonucu bu operasyonun yapıldığını öğrendi ve onunla temas kurdu. Emniyeti bu operasyonun yapılması için aradığını kabul eden Burhan Kuzu, bu kez operasyonun sonlandırılması için devreye girdi. Özetle Cumhurbaşkanı danışmanı operasyon yapılması ya da sonlandırılması için talimat verebiliyordu. Devlet bu haldeydi. İran'dan gelen kayıt dışı para. Burhan Kuzu bu kez Sedat Peker ile ilgili olumlu sözler söylemiş ve sonunda Burhan Kuzu ve Sedat Peker İstanbul'da CVK Bosphorus Otel'de buluşmuşlardı. İlk kez yüz yüze tanıştılar. Sedat Peker bu görüşmeden sonra Burhan Kuzu ile samimi olduklarını anlattı. Sedat Peker daha önce duymadığımız bir olayı şöyle anlattı. Görüşmelerimizin birinde İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidini isimli bir bayanın İskenderun serbest limanında kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorunu olmadığını, nakit para konteynerde eşya olarak görünüyordu, sonrasında bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Bu bayanla kendisini Aliye Uzun isimli bayanın tanıştırdığını söyledi. Ben de kendisine para eşya olarak görülse de bir gün mutlaka bu ortaya çıkar. Amerika devletiyle sıkıntı yaşarız. Bu konuya dahil olmamak gerekir dedim. Aynı sistemle Mersin Limanı'nın serbest bölgesine de paraların geldiğini bildiğimi, ancak Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini, bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum. Özetle halkın vergilerinden maaş alıp 1150 odalı sarayda makamı olan Burhan Kuzu, kayıt dışı paranın ülkeye sokulması faaliyetini yürütüyor ve suç örgütü lideri olmaktan yükümlü Sedat Peker'e bu suça ortak olmasını teklif ediyordu. Roya Abidini ve konteynerlerdeki paralar konusunda net bilgilere sahip değiliz. Ancak ABD ambargosu altındaki İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı yüksek miktardaki doları sokan bir organizasyon olduğunu ve Burhan Kuzu'nun bu yasa dışı faaliyette önemli bir aktör olduğunu öğreniyoruz. Nitekim Peker'in ifşalarından sonra bir dönem Burhan Kuzu'nun yardımcısı olan Sinan Çiftçi, YouTube kanalı Bizim TV'de gazeteci Şaban Sevinç'e yaptığı açıklamada bu kayıt dışı parayı ülkeye sokma çalışmalarına kendisinin de tanık olduğunu söyledi. Kaddafi'nin paralarını getireceğiz. Burhan Kuzu'nun adı daha önce de kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulması faaliyetiyle gündeme gelmişti. AKP İstanbul Esenler eski belediye meclis üyesi Mustafa Atılgan'ın 18 yaşındaki oğlu Salih Atılgan'ın 2019 yılında Burhan Kuzu hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunmasıyla bu olay ortaya çıkmıştı. Salih Atılgan suç duyurusunda şunları yazmıştı. Burhan Kuzu babam ile görüşmelerinde Nurullah Han Buhari ismindeki şahısla Libya'nın eski devlet başkanı Kaddafi'nin ailesi tarafından verilmiş vekalet olduğunu, bu şahsın Kaddafi'nin paralarını Türkiye'ye getireceğini belirtmiştir. Burhan Kuzu babama bu paraların getirilebilmesi için bir takım ön ödemelerin yapılması gerektiğini, paraların halen Afrika ülkelerinde olduğunu, paranın bu ülkelerden getirilmesi için o ülkelerdeki bazı masraf ve gümrük işlemlerinin yapılması gerektiğini ve bunun için kaynak oluşturacaklarını söylemiştir. Bu nedenle piyasadan para topladıklarını, bu paraları dövize çevirerek yurt dışına gönderdiklerini, para yatıranların 1'e 10 kazanacaklarını anlatmış, ancak kendisi üzerinden bu işlerin yapılmasının devletteki pozisyonu nedeniyle uygun olmadığını, bu sebeple güvendikleri arkadaşlarının hesaplarını kullanmak istediklerini belirtmiştir. Mustafa Atılgan ve oğlunun hesaplarından bu para trafiği başlamıştı. Paralar onların hesaplarında toplanıyor ve dövize çevrilerek yurt dışındaki hesaplara gönderiliyordu. Burhan Kuzu bu işin devlet için de önemli olduğunu, MİT'in de bu işin içinde olduğunu söylüyordu. Para dolu kolilerin fotoğraflarını da göstermişti. Paraların uçakla geleceğini anlatıyordu. Ancak bir yıl geçti ve Salih Atılgan'ın hesabına para gönderenler kapılarına dayandı. Sonrasında yaşananları Mustafa Atılgan şöyle anlattı. Burhan Kuzu Kaddafi'nin 760 milyon dolarını Türkiye'ye getireceğini söyleyerek oğlumu kandırdı. Bir gün para yatıranlar ana paralarını bile alamayacaklarını anlayınca Burhan Kuzu'ya gidiyorlar ve kuzu bana ne, gidin kime para verdiyseniz ondan alın diyor. Bu kişiler oğlumu öldüresiye dövdü, kırılmadık yerini bırakmadı. Oğlum intihara teşebbüs etti. Salih Atılgan ise Burhan Kuzu'ya dava açacaklarını söylediklerinde bana hiçbir savcı dava açamaz yanıtını aldığını iddia etti. Mağdur kişilerin Burhan Kuzu'nun siyasi gücünden korktukları için paralarını kendilerinden almaya çalıştıklarını anlattı. Mustafa Atılgan bütün mal varlıklarını satarak paraları ödemeye çalıştıklarını ifade etti. Çocuklarının emniyette bile tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Atılgan, bu işten kimsenin haberi olmayacak şeklinde tehditler aldık dedi. Suç duyurusuna Mustafa Atılgan ile Burhan Kuzu arasındaki WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüleri de eklenmişti. Bu yazışmalarda Burhan Kuzu 1'e 10 kazanç vaat etmişti. Ardından şöyle yazmıştı. Olmazsa ki %1 ihtimal o zaman da benden para talep etmeyecekler. Bu bir ticaret. Yıllar sonra Sedat Peker'in ifşaları ardından konuşan Burhan Kuzu'nun yardımcısı Sinan Çiftçi bu olaya tanıklık etmişti. Burhan Kuzu'nun Libya, Irak, İran gibi ülkelerden kayıt dışı para getirme faaliyetlerinde bulunduğunu anlatan Sinan Çiftçi, Burhan Hoca bu işin çok karlı olduğunu söylerdi dedi. Burhan Kuzu'nun Kaddafi'nin yeğeniyle samimi olduğunu ve sık sık telefonda görüştüklerini anlatan Sinan Çiftçi, Libya'dan Kaddafi'nin yeğeniyle bir kara para ilişkisinin, gümrüklerden, sınırlardan paraların geçişiyle ilgili Burhan Hoca'nın da katkısının olduğuna ben de bizzat birkaç konuşmasında şahit olmuştum diye konuştu. Ali Uzun devrede. Bu geçmiş hatırlatmasından sonra Sedat Peker ifşalarına geri dönebiliriz. Sedat Peker kayıt dışı para konusundaki önemli bilgiyi kısaca anlattıktan sonra Burhan Kuzu'yu bu işe dahil eden Ali'ye Uzun'u anlatmaya başladı.
Ali Uzun isimli bayan kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu. Bu resmin çekildiği buluşmada yapılan görüşmede Zindaşti'ye Türk vatandaşlığını alabilir miyiz konusu konuşuldu. Burhan Kuzu'nun devlet görevlileriyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyada tanınan uyuşturucu baronu olması dolayısıyla mümkün olmayacağı söylendi. Sedat Peker Tweet dizisinin devamında Zindaşti'nin İstanbul'da tutuklanması ve sadece 6 ay sonra Burhan Kuzu'nun hakimlere yaptığı baskıyla serbest kalmasından bahsetti. Bu daha önce Türkiye gündemine gelmiş bir olaydı ve Peker özetliyordu. Bu skandalın detaylarını gazeteci Timur Soykan'ın Baronlar Savaşı isimli kitabından özetleyerek burada anlatacağız. Savaşı başlatan operasyon. Türkiye'nin en büyük yargı skandallarından birine dönüşecek olaylar zinciri, Haziran 2014'te Yunanistan Atina yakınlarındaki 3 depoya yapılan baskınlarla başladı. Baskınlarda 2.1 ton eroin ele geçirildi. Uyuşturucu Dubai'den hareket edip Yunanistan'a gelen Nur 1 isimli gemiyle getirilmişti. Geminin sahibi bir Yunan'dı. Ancak operasyonda yakalananların çoğu Türk'tü. Uyuşturucuda Naci Şarifi Zindaşti, Orhan Ünan, Çetin Koçun, aslen İranlı Parviz Kaşaveres, Omar Abadi, kısa adıyla Hacı Parviz payları olduğu öne sürülüyordu. Uyuşturucunun sevk edilmesi organizasyonunu ise Esfandiyar Rigi yapmıştı. Sahte Pakistan pasaportunda Şahit Ahmet ismini kullanıyordu. Amerika Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin yani DEA'nın Ekim 2015'te Yunanistan'daki Nur 1 davasına gönderdiği raporda şu bilgiler yer almıştı. Belçika'daki araştırma Orhan Ünhan'ın Yunanistan'da 2014 yılında el konulan 2.1 ton eroinden sorumlu olan ana aktörlerden birisi olduğunu göstermiştir. Araştırmaya göre eroinin birkaç otomobile saklanarak Yunanistan'dan otoyol aracılığıyla Avrupa üzerinden Belçika'daki bir depoya yollanması gerekiyordu. DEA kaynaklı bilgiler Orhan Ünal ile çetesinin bazı üyelerinin eroin trafiğini İranlı ve Kemal Şerifi Zindaşti olarak da bilinen Naci Şerifi Zindaşti ile işbirliği yaparak koordine ettiğini ima etmektedir. Bildiğiniz gibi Yunan makamları bu operasyonun sonucunda Ünan'ın işbirlikçileri Metin Sevimli ile Serhan Başkale'yi tutuklamıştır. Sevimli ve Başkale'nin her ikisinin de eşkali aylar önce Aralık 2013'te 74,5 kilogram eroine el konulması ile sonuçlanan Rumen operasyonu sırasında belirlenmişti. Yıllar sonra bu konuda ifade veren Zindaşti ise uyuşturucunun çocukluk arkadaşı Çetin Koç yani Hacı Parviz ve Orhan Ünan'a ait olduğunu söyleyecekti. Organizasyonu Esfandiyar Rigi'nin yaptığını anlatacaktı. Nur 1'deki uyuşturucunun sahibi olduğu iddia edilen isimleri yakından tanıyalım. Naci Şarifi Zindaşti 1974 yılında Hakkari Yüksekova sınırındaki İran'ın Urmiye şehrinde dünyaya geldi. Kürt olan Zindaşti aşireti bölgede kalabalık ve güçlü. İddiaya göre Zindaşti henüz 2 yaşındayken dedesi, babası ve amcaları Kürt kimlikleri nedeniyle idam edilmiş ya da çatışmalarda öldürülmüştü. 1994 yılında Zindaşti, Esfandiyar Rigi ve Çetin Koç uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı ve idam cezasına çarptırıldılar. Ancak cezaevinden firar ettiler ve bu sırada bir devrim muhafızını öldürdüler. Zindaşti 1980 yılında ölen ama ölümü resmi kurumlara bildirilmeyen Kamal Şarifi Seydani isimli akrabası adına kimlik ve pasaport alarak Türkiye'ye kaçtı. Çetin Koç da Türkiye'ye gelmişti. Esfandiyar Rigi ise Pakistan'da konumlandı. Çetin Koç'un ailesinin Romanya'da bağlantıları vardı. Böylece eroin kaçakçılığının en kilit noktası olan Türkiye'de konumlanmış oldular.
Pakistan'dan Avrupa'ya kadar bağlantıları oluşmuştu. Zindaşti'nin karısına Hakkari'deki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimliği sağlandı. Böylece çocukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Zindaşti TC vatandaşı olmak için sürekli yollar arıyordu ama başaramamıştı. Hacı Parviz ise şüpheli işlemler sonucunda 2008 yılında TC vatandaşı oldu ve Çetin Koç adını aldı. Bu sırada Zindaşti Türkiye'de çok sayıda suça karışıyor ancak gerçek kimliği nasıl oluyorsa ortaya çıkmıyordu. Zindaşti'nin 30 Ağustos 2002'de uyuşturucu parası anlaşmazlığı nedeniyle İran asıllı Ömer Eren'i yani Bozo Farouşti kaçırttığı iddia edildi. Zindaşti Kamal Şerifi Seydani adıyla yağma suçundan mahkum oldu. 24 Eylül 2007'de ise Büyükçekmece'de yakalanan 74 kilo eroin ile ilgili Zindaşti tutuklandı. Suç ortağı Cemal Nayır'dı. Zindaşti Cemal Nayır hakkında ihbarlarda bulunmuş ve aralarında husumet başlamıştı. Kamal Şerifi Seydani adıyla yıllarca yargılandı. Zindaşti'nin yargılandığı davayı DEA ajanları da yakından izliyordu. ABD Adalet Bakanlığı, Maltepe Üçlüoğlu L tipi kapalı cezaevinde bulunan Zindaşti'nin ifadesini almak için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Yıllar sonra FETÖ'nün firari sanığı olacak savcı Cihan Kansız'ın imzaladığı bu belgeye göre DEA görevlileri 21 Ekim 2009'da Maltepe cezaevinden Beşiktaş'taki Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne getirilen Kemal Şerifi Seydani'nin yani Zindaşti'nin ifadesini aldı. İddiaya göre bu sırada devletin bütün kurumlarının teslim edildiği Fethullahçıların savcısı Zekeriya Öz, Zindaşti'yi terazi kod adıyla gizli tanık yaptı. Zindaşti ise daha sonra verdiği ifadelerde hiçbir zaman gizli tanık olmadığını savundu. Ancak Zindaşti'nin ilk tahliyesi de bir skandaldı. Büyükçekmece'de uyuşturucu ile yakalandıktan 3 yıl sonra davada sahte kimlikle yargılandığı ortaya çıktı. Zindaşti'de Kamal Şerifi Seydani'nin sahte kimliği olduğunu söylüyordu. 8 Ağustos 2010 günü görülen duruşmada bu sahte isimle tahliye edildi. Sahte isme yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme Başkanı Erkan Canak bu karara karşı çıkmış ancak diğer iki hakim tahliye demişti. Zindaşti kendi adına iddianame yazılmadan cezaevinden çıkıyordu. Daha sonra katıldığı duruşmalarda suç ortağı Cemal Nayır'ın hakimler Erkan Canak ve Zafer Başkurt'a rüşvet verdiğini söyledi. Ergenekon ve Balyoz davalarına bakacak ve Fethullahçı olmayan iki hakim böylece mahkemelerden alındı, yerlerine atanan hakimler yıllar sonra FETÖ suçlamasıyla tutuklanacaktı. Zindaşti bu skandallara rağmen Türkiye'de yeterince gündem olmuyordu. Lüks hayatına devam etti. İstanbul Büyükçekmece'deki malikanesinin önünde lüks otomobiller diziliydi. Büyük alışveriş merkezleri ve rezidanslarda çok sayıda mülkü vardı. Resmi kayıtlarda İran ile kumaş ticareti yapan bir iş insanı olarak görünüyordu. Ayrıca enerji ve inşaat şirketleri kurmuştu. Çetin Koç. Türkiye'de hakkında arama kararı olan Çetin Koç ise bu sırada Dubai'ye yerleşmişti. Babası uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle İran'da idam edilmiş, o ise İran ve Avrupa'daki bağlantılarıyla babasının işini sürdürmüştü. O da gösterişli hayatıyla dikkat çekiyordu. Büyük gökdelenlerde, ultra lüks sitelerde çok sayıda evi vardı. Dubai'den uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarını yönetiyordu. İddiaya göre Zindaşti, Çetin Koç ve Esfandiyar Rigi zehir ticaretini Haziran 2014'e kadar yani Nur 1 ile taşınan 2.1 ton uyuşturucu yakalanana kadar sürdürdü. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 395.